Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Zulmün Sonu Hüsran, Fedakarlığın Neticesi Zafer ve İhsan başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Mevlana buyurur: "Ey hak yolcusu, gerçeği öğrenmek istiyorsan Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığında gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar." Muhiddin İbni Arabi Hazretleri de adeta bu sözü şerh ederek şöyle der: "Benim ruhum Musa, aklımsa Harun'dur. Nefsim Firavun ve nefsimin heva ve hevesi Firavun'un veziri olan Haman'dır." Hakla batıl arasındaki bu mücadele her bir insanın iç aleminde devam ettiği gibi tarih boyunca dış alemde de tekrar tekrar yaşanır. İnsanlık tarihinde zalimler geldi, büyük zulümler ve haksızlıklar işlediler, kibir ve gurura kapılıp büyüklendiler. Onların akıbeti kahru perişan olmak oldu. Bugün onların saraylarından geriye kalan harabeleri köpekler ve baykuşlar şenlendiriyor. Kur'an-ı Kerim muhtevasının üçte birinde ibret almamız için geçmiş kavimlerin kıssalarını anlatmıştır. Onların akıbetlerini ibret nazarıyla okumamızı emretmiştir. Ad kavminin insanları imtihan olarak güçlü kuvvetli yaratılışa sahip idiler. Bizden daha kuvvetli kim var diyerek bu güçle şımardılar, kibirlendiler. Kendilerinden olmayan insanlara zulmettiler, onları hor gördüler, köleleri kalelerden atarak öldürme eğlenceleri tertip edecek kadar vahşi ve gaddar hale geldiler. Kendilerini ikaz eden Hud aleyhisselamı da reddettiler, yalanladılar, tehdit ettiler. Sonunda Ad kavmi dehşetli bir kasırgayla kahr-ı ilahiye uğradı. Semud kavmi ise Ad'ın helak olduğu beldeye yerleşmişti. Ad'ın başına gelenleri sadece maddi cephesiyle ele aldı. Onların evleri çürüktü, bizse evlerimizi dağlara oyarak sağlam inşa ediyoruz, biz helak olmayız dediler. Zulüm ve kibre devam ettiler. Peygamberleri Salih aleyhisselamdan istedikleri mucize deveyi katlettiler. Onlar da zulmün akıbetine uğradılar. Bir tek sayha, korkunç bir sesle kahru perişan oldular. Lut kavmi ahlaksızlığın ve nefsani arzuların zebunu olmuştu. Peygamberleri Lut aleyhisselamın misafirleri olan insan suretindeki meleklere dahi saldırmaya kalktılar. Onlar korkunç şekilde helak edildiler. Altları üstlerine getirildi ve üzerlerine ateş yağdırıldı. Firavun güç ve zenginlikle şımarıp tanrılık iddia etti. İsrailoğullarını köleleştirmişti. Gördüğü bir rüya sebebiyle onlardan birinin kendi saltanatını sona erdireceğinden korktu. Bu bahaneyle on binlerce bebeği katlettirdi. Sonunda Hazreti Musa'ya mağlup oldu. Kızıldeniz'in sularına gömülerek boğulup gitti. Medyen ve Eyke kavimleri ticari ahlaksızlıkları ve haksızlıkları sebebiyle helak oldular. Peygamberleri Şuayb aleyhisselamı dinlemediler. Üzerlerine ateşten kerpiçler yağdı. Toptan perişan oldular. Nemrut da tanrılık taslayan ahmak bir hükümdardı. Keldanilerin reisiydi. Yıldızlara ve putlara tapan bu kavme Hazreti İbrahim gönderildi. Hazreti İbrahim bir gün kavminin putlarını kırdı ve onlara elleriyle yaptıkları heykellerin zavallılığını gösterdi. Bunun üzerine acziyet içinde Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya karar verdiler. Hazreti İbrahim, "Hasbiyallah, Allah bana yeter," dedi. Meleklerin yardım tekliflerini dahi ateşi yakan söndürür. "Ben bu yolda tevhid mücadelesinde yanmaya razıyım," diyerek reddetti. Mancınıkla içine atıldığı dev alevler püskürten ateş bir anda güzara dönüştü. zalim Nemrut, acziyet içinde Hazreti İbrahim'i serbest bırakmak zorunda kaldı. Kendisi daha sonra burnundan beynine giren topal bir sivrisinekle helak oldu. Hasılı zalimlerin sonu daima hüsran oldu. Hazreti Mevlana şöyle buyurur: Firavunların, Ad kavminin ve emsalinin başına gelenleri, ilahi kahırları ve azap kamçılarını duyan akıllı insanlar, şu varlıktan nefsani arzuların çirkinliklerinden vazgeçer, hırs ve gururu da bırakır. Şayet varlık iddiasından, kendini büyük görmekten ve hırstan vazgeçmezse, bu sefer onun bedbat halinden başkaları ibret alır. O da belaya uğrar da ibreti alem olur. Bugünkü zalimler de er geç hüsrana uğrayacaklar. Alevli cehennem ateşinde sonsuza dek yanarken, bu cihandaki mahdut galebe nöbetinin hiçbir manası olmayacak. Mazlumlarsa fedakarlıkları nispetinde daima zafere ulaşan taraf oldular. Haklı davalarında sebat edenler, geçici olarak çileler çekseler de neticede galip geldiler. Bugün Gazze'de, Mekke devrinde Müslümanlara uygulanan işkence, zulüm ve muhasaranın bir benzerini görüyoruz. Gazze'li kardeşlerimizde de iman, sabır ve sebat görüyoruz. Kalplerini ve bedenlerini Cenab-ı Hakk'a aldadıklarına şahit oluyoruz. Bir harpte molozlar ölüyorsa, kalbi olmayan bedenler ölüyorsa ardından hezimet gelir. Hakiki şehitler veriliyorsa ardından mutlaka zaferler gelir. Gazze'de görüyoruz ki mümin kardeşlerimiz Allah için, din için, vatan için fedakarane şehit oluyorlar. Kadınlar, çocuklar, kimsesizler gözlerini kırpmadan Allah yolunda fedayı can ediyorlar. Umuyoruz ki Cenab-ı Hak bu fedakarlıklara zaferle mukabelede bulunacaktır. Müslüman daima nikbin, iyimser ve ümitvar olmalıdır. Asla bedbin, kötümser ve karamsar olmamalıdır. Mehmet Akif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risaletiyle cihanda meydana gelen adalet ve hakkaniyeti şöyle tarif eder: Aczin ki ezilmekle bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Bu mısralarda dile getirilen hakikat istikbalde de gerçekleşecek. Gazze müdafası da inşallah zaferle neticelenecektir. Zalimler akıllarına bile gelmeyen hezimetlere uğrarken, mazlumlar Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla kimsenin ummadığı muvaffakiyetlere nail olacaklardır. Bizlere düşen bu kahraman ve fedakar kardeşlerimize bir vefa hissiyle dolu olmamızdır. Onlara yardım ve desteği sürdürmeli, zalimlere destek olanlara karşı boykotu devam ettirmeliyiz. Hatta kenarda bir meblağ ayırmalı ve inşallah zulüm sona erdikten sonra oranın imari için hazırlık yapmalıyız. Hazreti İbrahim canıyla imtihanda muvaffak olmuştu. Sırada mal ve evlattan fedakarlık imtihanları vardı. Cebrail aleyhisselam beşer suretinde gelip ondan mal istedi. Hazreti İbrahim kalabalık sürülerini bir defa Cenab-ı Hakk'ı zikretmesinin mukabili olarak feda etti. Cebrail kendisinin melek olduğunu, koyunlara ihtiyacının olmadığını söylediyse de Hazreti İbrahim infakından dönmedi. Evlat imtihanı da Hazreti İsmail'in Allah yoluna kurban edilmesi şeklinde tecelli etti. Hazreti İbrahim 3 gece üst üste rüyasında evladını kurban ettiğini gördü. Bu bir peygamber rüyası olduğu için bunun bir ilahi talimat olduğunu anladı. Rivayete göre daha önce evladını kurban etmeye adamıştı. Baba oğul bu muazzam fedakarlığa boyun eğdiler. Ancak Cenab-ı Hak onların bu teslimiyetini ve fedakarlığını kâfi görerek İsmail'in canını bağışladı. Onun yerine Hazreti Cebrail'le bir koç gönderdi ve o kurban, dinimizde de haç ve kurban bayramında kestiğimiz kurban ibadetinin ilk sahnesi oldu. Kurban can, mal ve evladın Allah yolunda feda edilmesidir. Kurban et ve kandan ibaret değildir. Bir koç sığır veya deveyi kesip etini dağıtmaktan ibaret de değildir. Fedakarlık hayatın her safhasında farklı farklı şekillerde müminin karşısına çıkan bir hakikattir. Asr-ı saadet şehadetlerle, kurbanlarla ve fedakarlıklarla doludur. Allah yolunda kurbanlar verile verile zaferler gelmiştir. Zengin bir ailenin evladı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ı tefekkür edelim. Ailesinin zengin mirasını, süslü elbiselerini ve pahalı kokularını terk edip Medine'nin Kur'an hocası olan bu sahabi, Uhud Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı olarak şehit oldu. Canını Allah ve Resulü yolunda Efendimiz'i korurken feda etti. Hubeyb radıyallahu anh ve Zeyd radıyallahu anh gibi Birr-i Maune ve Reci vakasında şehit olan Kur'an talebe ve hocaları Allah yolunda fedayı can ettiler. Onlar şehit olurken sergiledikleri metanet ve faziletlerle dahi İslam'ın tebliğcileri oldular. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh, Fahri Kainat Efendimizin emriyle Habeşistan'a hicret etti ve oradaki Müslümanların başı oldu. 13 yıl Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hasretiyle orada kaldı. Hayber'in fethi esnasında döndükten kısa bir müddet sonra da Mute Harbi'nde Allah yoluna kurban oldu. Şehadete erdi. Baştan sona fedakarlıklarla dolu bir ömür. Siyer-i Nebi'deki beyatlarda bu fedakarlıkların, bu kurban oluş hassasiyetinin ikrarlarıdır. İşte sahabenin Allah Resulüne verdiği sözler ve yeminler. Akabe'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi canlarından daha çok korumaya, emanetine sahip çıkmaya, İslam'ı yaşamaya beyat ettiler. Bedir'de beyat ettiler. Sen denize doğru gitsen, arkandan biz de denize gireriz ya Resulallah dediler. Uhud'da Efendimiz'i mahzun gördüklerinde şehit olmaya beyat ettiler. Hudeybiye'de gönlünde ne varsa ya Resulallah diye tam teslimiyetle beyan ettiler. Bunlar da en güzel fedakarlık numuneleridir. Resulullah Efendimiz'in mektuplarını hükümdarlara götüren sahabiler, uzun ve tehlikelerle dolu çöl yolculuklarına, kralların bir işaretini bekleyen gaddar cellatlara aldırmadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde yer edebilmek için bu büyük fedakarlıkları zevkle ve iştiyakla yerine getirdiler. Nitekim bu mektuplardan birini götüren sahabi şehit edildi. Bir başka mektubu götüren Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh, ileriki yıllarda Bizans'a esir düşerek işkence ve tehditlere maruz kaldı. Bütün bu fedakarlıkların hülasası şu ayeti kerimenin şumulüne girmekti. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Fedakarlıklar daima dünyada zafer, ahirette cennetle müjdelendi. Hakikaten şanlı tarihimizde de zaferler her daim fedakarlıklar nispetinde geldi. Murat Han'ın adeta, ''Ya Rab, bugün nasip edeceğin zaferle bir bayram olsun, Murat kulunda o bayramın kurbanı olsun.'' diye niyazı ne müthiş bir fedakarlıktır. Fatih'in askerlerinin bugün şehitlik sırası bize geldi diyerek koşmaları ne güzel bir fedakarlıktır. Alparslan'ın kefeni temsil eden beyazlara bürünüp kabre hazırlanarak Malazgirt Harbi'ne çıkması ne muazzam bir fedakarlıktır. Çanakkale Harbi, Milli Mücadele ve 15 Temmuz'daki fedakarlıklar da bu samimi gayretler neticesinde gelen zaferlerin muhteşem misalleridir. Bugün biz ahir zaman Müslümanlarına da düşen vazife fedakarlıktır. Bilhassa bugün, zamanımızda İslamofobi diye bir mefhum ortaya attılar. Beşeriyetin yegane saadet yolu olan İslam'ı korkulacak bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki İslam dünyada ve ahirette huzur kaynağıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkan kimseye iki cennet vardır. Kuşeyri demiştir ki, bu iki cennetten biri peşin dünyadaki cennettir. O da Allah'a yapılan münacatın lezzeti, müşahede hakikatlerinden ve kalplere gelen varidatın doğruluğundan zevk almaktır. Diğeri de tecil edilmiş cennettir, yani ahirette verilmek üzere vaat edilen cennettir. Yani Allah yolunda fedakarlık edenlere dünya hayatında da huzur, itminan ve iman lezzeti gibi cennet meyveleri ikram olunur. Fussilet suresinde Rabbimiz Allah deyip istikamet üzere yaşayan müminlere dünyada yaşanan çilelerde, son nefes anında ve ahiretin zorlu menzillerinde meleklerin inip korkmayın, mahzun olmayın, size vaat edilen cennetle sevinin diyerek manevi destek olacakları bildirilmiştir. Verdiğimiz misallerde büyük şahsiyetlerin cihat meydanlarındaki fedakarlıklarını anlattık. Ahir zamanda savaşlar farklı sahalarda birçok yere yayıldı ve birçok farklı şekle büründü. İnternet ve televizyonlardaki şeytani vitrinlerin, reklam ve modaların imanları tahrip eden hücumlarına karşı koymak da dün o meydanlarda sergilenen fedakarlıklar gibi kıymetlidir. Bir anne babanın en büyük fedakarlığı, evladının Allah yolunda yetişmesi için göstereceği gönülden gayretlerdir. Bu fedakarlıklara zirve bir misal, Kur'an'da bir sureye adı verilen İmran ailesidir. Meryem validemizin babası İmran, annesi Hanne Hatun'du. Bu Saliha Hanım, henüz hamileyken karnındaki evladının derdine düştü. Onun zamanında erkek çocuklar Beyt-i Makdis'e nezredilir, adanır. Bu çocuklar ibadethanenin ruhaniyeti içinde hizmet ve ibadette büyür ve yetişirdi. Hanne Hatun da çocuğunu erkek doğacak zannederek Beyt-i Makdis hizmetine atadı. Esasen bu büyük bir takva tezahürüydü. Zira evladının ciğerparesinin bir ibadet neşvesi içinde salih veya saliha bir kul olarak yetişmesini istemek, kendilerine bir sadaka-i cariye ve hayrül halef olmasını dilemek, bunun için onu yüreğinden kopararak Allah yoluna adamak, esasen büyük bir iman ve takva nişanesidir. Hazreti Meryem'in annesi, muradı ilahi muktezasınca evladını kız olarak dünyaya getirmesine rağmen yine de kararından dönmedi. Mabette yetişen Hazreti Meryem kerametlere nail oldu. Daha sonra Ülülazm bir peygamberin, Hazreti İsa'nın annesi oldu. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh annesinin fedakarlıklarını şöyle anlatır. 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim. Sabah namazından önce annem beni kaldırır, soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı. Sonra elbiselerimi giydirirdi. Evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için kendisi de başörtüsünü takıp tesettüre bürünerek benimle birlikte camiye kadar gelirdi. Asil bir annenin bu fedakarlıklarıyla bir mezhep imamı yetişti. Bir başka annenin fedakarlıklarıyla da büyük bir tarikat yolunun piri yetişti. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin babası, kendisi küçükken vefat etmişti. Annesiyle yalnız kalmışlardı. İlme çok iştiyakı vardı. Bu sebeple devrin ilim şehri olan Bağdat'a gidip tahsil görmek istiyordu. Yalvara yalvara annesini razı etti. Annesi babasından kalan 40 altını elbisesinin arkasına dikip, "Bunlar babandan kaldı, ilim için harca. Aman evladım asla yalan söyleme," dedi ve onu uğurladı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bulunduğu kervanın yolunu eşkıya kesti. Herkesin nesi varsa aldıktan sonra ona da "Senin bir şeyin var mı?" diye sordular. O da "Evet var. Elbisemin arkasına dikili 40 altınım var," dedi. Önce ciddiye almadılar fakat sonra baktılar ki doğru. Hayrette "Niçin haber verdin? Sen söylemeseydin biz seni çocuk olduğun için aramayacaktık bile," dediler. Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Ben evden ayrılırken anneme asla yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. 40 altın için sözümü hiç bozar mıyım?" dedi. Bunun üzerine çok duygulanan eşkıya reisi, "Bu küçük çocuk günah olacak diye annesinin sözünü yerine getiriyor. Halbuki biz devamlı olarak Rabbimizin emrine karşı geliyoruz. Gelin tevbe edelim. Şimdiye kadar eşkıyalıkta sizin reisinizdim. Bundan sonra da doğru yola gelmenizde öncünüz olayım." dedi. Hepsi de tevbe edip hidayete erdiler. Ez cümle, kurban bir koyun veya sığır kesmekten ibaret değildir. Lakin kurban ibadetinin bu zahiri tarafı da birçok hikmet ve tefekkür ihtiva eder. Unutmamalıyız ki Cenab-ı Hak o kurbanları bizim yerimize, bizi onların yerine koyabilirdi. Öyleyse insan olarak halk edildiğimiz için Rabbimize şükretmeli, emrimize verilen mahlukatı da bize emanet edilen canlar olarak bilip onlara şefkatle muamele etmeliyiz. Kurban ibadeti şefkat, hürmet ve tazim duygusuyla eda edilmelidir. Kurbanlar susuz ve gıdasız bırakılmamalı, onlara şefkatle davranmalı, itilip kakılmamalı. Kesilmeden önce gözleri itinayla örtülmeli. Bıçağın keskin olmasına ve kesecek kişinin mahir olmasına riayet edilmelidir. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ve muhterem pederim Musa Efendi Hazretleri kurbanları kesilirken yorulmasınlar diye getirilen sandalyeye oturmazlar, ibadet bitene kadar ayakta tazim içinde beklerlerdi. Kurban ibadetinde tefekkür-i mevt vardır. Yıl boyunca et girmeyen hanelere infak ve ikram vardır. Ta dünyanın dört bir yanına uzanan infak heyecanı vardır. Habil ve Kabil kıssasını, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail kıssasını tefekkür vardır. Bazı ateistler ve onlara kapılan bazı nadan ve gafiller, kurban ibadetinin ruhunu idrak edemeyip, hayvan öldürerek ibadet olur mu gibi ahmakça sözler söylüyorlar. Az önce ifade ettiğimiz üzere bütün canlar Allah'a fedadır. Mümin canını, malını ve evladını Allah yoluna kurban eder. İşin hakikati, Cenab-ı Hak bizi muhtaç yaratmış. Bütün canlılar için bir beslenme nizamı takdir etmiş. Her türlü eti ve hayvani gıdayı oburca yiyip de kurbana dil uzatanların ahmaklığı ve kötü niyeti tamamen aşikardır. Bunun yanında Hint dinlerinin tesiri altında et yemeyi reddedenlere gelince, neticede onlar da nebatat aleminden istifade etmektedirler. Çünkü insan proteine, gıdaya ve enerjiye muhtaçtır. Helal ve haramı bize Rabbimiz bildirir. Kur'an ve sünnet bize eti yenen hayvanlardan istifade etme iznini vermiştir. Mesela onlara şefkatle muamele etmektir. Bu hususlarda sayısız hadisi şerif vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlam hayvanların sütünden yavrusuna mutlaka bırakılmasını ve eziyet vermemek için sağanların tırnaklarını kesmelerini emretmiştir. Bıçağını koyunun önünde bileyen kişiye böyle yapmamasını ihtar etmiştir. Bir karınca yuvasının yakılmasına çok üzülmüş, kuşun yuvasından yavrularının alınmasına müdahalede bulunmuştur. Yavrularını emziren bir anne kelbin huzurunun bozulmaması için koca bir ordunun güzergahını değiştirmiştir. Devesini aç bırakanları, gereksiz bir şekilde binekleri üstünde lafa dalanları ikaz etmiştir. Bildiğimiz kadarıyla diğer galaksilerde, gezegenlerde canlılar yok. Demek ki bu mahlukat bizim için yaratıldı. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı insan için yarattı, insana emanet etti. Her biri Cenab-ı Hakk'ın El-Bari, El-Musabbir esmasının bir başka tecellisidir. Kimisi doğrudan etiyle, sütüyle, yumurtasıyla, yünüyle, derisiyle, balıyla, güç ve kuvvetiyle bizlere hizmet eder, kimisi harikulade yaratılışı, ses güzelliği ve zarafetiyle Allah'ın kudret ve sanatını temaşa ettirerek hizmet eder. Kimisi korkutucu ahvaliyle kahr-ı ilahiyi tefekkür ettirerek yine insanoğluna hizmet eder. Hepsi bize emanettir. Hiçbirine sebepsiz bir zarar vermeye hakkımız yoktur. Mahşer günü mahlukat da diriltilecek ve haklarını alacaktır. Fedakarlık çeşit çeşit ve derece derecedir. Din uğrunda fedakarlık en ulvi makamdır. Mahrum, yoksul, çaresiz ve kimsesiz insanlar için, mazlum ümmeti Muhammed için fedakarlık da pek yüce bir kardeşlik nişanesidir. Şefkat ve rahmet dolu bir mümin gönlü, sair mahlukat içinde fedakarlıkla dolu olmalıdır. Tarihimizde infakla fedakarlıklarda bulunmak için nice vakıflar kurulmuştur. Allah'ın rızasını tahsil için adeta çare ve fırsat arayan o fedakar gönüller, yaralanmış göçmen kuşlarını tedavi için vakıflar kurdular. Yoğun kar yağışından sonra tabiattaki hayvanların aç kalmaması için onları besleyen vakıflar kurdular. Hayvanların su içmesi için yalaklar yaptıran vakıflar kurdular. Cami ve ev duvarlarındaki zarif kuş evleri yine bu hassasiyetin ne güzel bir manzarasıdır. Sokaklarda yaşayan mahlukatı beslemek üzere vakıflar tesis ettiler. Eskiden mühim bir adetti. İnsanlar akşam evlerine dönerken kasaba uğrar, akciğer alırlardı. Kapılarının önündeki kedi ve köpeklere onları yedirirlerdi. O kelpler de kendilerini doyuran haneleri sadakatle korurlardı. Osmanlı toplumunda mahlukata şefkati batılı bir seyyah olan Claude Farare şöyle anlatır. İstanbul'da uğradığımız meskun bir mahallenin Müslüman veya gayrimüslim mahallesi olduğunu, yöre kedi ve köpeklerinin size karşı aldığı tavırdan anlayabilirsiniz. Eğer kedi ve köpekler sizinle şakalaşıyor ve çevrenizde sempati sergiliyorsa, bilin ki orası Müslüman mahallesidir. Şayet savunma durumuna geçiyor ve size karşı tavır alıyorlarsa, gayrimüslim bölgesidir. Bu şahitlik üzerinden günümüze bakalım. Günümüzde bu mahlukattan bazılarının insanlara saldırdığı haberleri duyuluyor. Karnı tok bir hayvanın insana saldırdığı pek vaki değildir. Yılan gibi mahlukat bile böyledir. Buna mukabil insan dahi aç kaldığında çaresizce gıdaya saldırır. Bu sebeple meseleye şefkat ve merhamet nazarıyla bakmamız lazımdır. Onları aç, susuz ve sahipsiz bırakmamak bizim vazifemizdir. Bir mümin, sokak hayvanı deyip hor görmeden onlara Halık'ın şefkat nazarıyla bakış tarzı kazanmalıdır. Elbette meselenin insan hayatını ve yol emniyetini alakadar eden tarafları mesullerin vazifesidir. Fakat mümin, şefkat ve merhametle vazifesini yerine getirmelidir. Fudayl bin İyas Hazretleri der ki, şayet bir kul iyilik ve ihsanların her şeklini yapsa da sahip olduğu tavuğu ihmal etse muhsinlerden yazılmaz. Kapımızdaki mahlukat da böyledir. Günümüzdeki facia birçok sosyetik çevreler gösteriş ve şaşaa için süslü köpekler alırlar. Onların kuaförlerini, hususi gıdalarını gözetirler, ihtimamla bakarlar. Adeta evlat yerine koyacak derecede bir ifrat gösterirler. Diğer taraftan aynı cinsten olduğu halde diğer köpeklere bu ihtimamı göstermezler. Bu da vicdani değil de nefsani bir alakanın tezahürüdür. Hatta evine aldığı kelpten sıkılıp gidip orman kenarına terk edenlerin olduğu da malumdur. Bir hadisi şerifte kendisinin açlığına aldırış etmeyip ölümüne sebep olan birinin Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbederek cehenneme duçar olduğu bildirilmektedir. Buna mukabil diğer bir hadisi şerifte de susuzluktan nemli toprağa yalayan bir köpeği görünce kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkararak o hayvancağıza su veren günahkar birinin Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbederek cennetlik olduğu haber verilmektedir. Bu nevi beyanlar hepimiz için ibret dolu ikaz ve irşatlardır. Hak dostları, bu şefkati daima büyük bir nezaket ve itinayla göstermişlerdir. Muhteşem bir misalini Musa Efendi rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Bir haç mevsimindeydi. Muhterem Üstad Sami Efendi Hazretleri ve evlatlarıyla Mekke-i Mükerreme'de Türkistanlı Abdüssettar Efendi'nin Cihat semtindeki evindeydik. Efendi Hazretleri'nin odası sokağa karşı, refikleri olan bizlerin ise içe doğruydu. bir öğle vakti bulunduğumuz odanın kapısına geldiler ve ''Dışarıda bir kişinin galiba yemeğe ihtiyacı var.'' buyurdular. Fakir hemen verilecek yemekleri hazırlayıp kapıya çıktığımda ortalıkta kimseyi göremedim. Bekleyip gittiğini tahmin ederek geri döndüm. 8-10 dakika geçmişti ki Efendi Hazretleri tekrar kapıda göründüler. ''O muhtaç tekrar geldi, içeriye bakıyor.'' buyurdular. Tekrar yemekleri alıp kapının önüne çıktığımda dilini dışarı çıkarıp içeriye bakan hayvancağızı yani acıkmış köpeği gördüm. Hemen yemekleri olduğu gibi önüne koydum. Çok acıkmış olacak ki hepsini yiyiverdi. İşte büyüklerin nezaket ve tevazu böyle olur. Sami Efendi Hazretleri o acıkmış köpeği cins ismiyle anmamış, kişi tabirini kullanmıştı. Unutmamalıyız. İnsana can veren de Allah, sair canlılara can veren de Allah'tır. Cenab-ı Hak sadece bizim Rabbimiz ve Halikimiz değildir. O, alemlerin Rabbidir. İmam Hatip'te okurken, Farsça dersinde öğrenip ezberlediğimiz şu şiir, insanın mahlukata karşı göstermesi gereken şefkati ne güzel ifade eder. Şair Firdevsi, Şehname adlı eserinde şöyle der. Bir yem tanesi çeken karıncayı dahi incitme. Çünkü onun da canı vardır, can ise tatlı ve hoştur. Cenab-ı Hak hiçbir cana zulüm ve haksızlık etmeyen, şefkat ve merhameti yaşayan kullarından eylesin. Allah yolunda, ümmeti Muhammed'i muhafaza uğrunda her türlü fedakarlığı gösteren, zatına kurbiyetini artıran salih kulları arasına cümlemizi ilhak buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2024 sayısında yer alan derginin Ebedi Fecre bölümündeki muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Zulmün Sonu Hüsran, Fedakarlığın Neticesi, Zafer ve İhsan başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.